Ayrım 3, sayfa 32. 1. Osmanlı Beyliği'nin oluşum süreci. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Osman Bey'in oynadığı rol bugün de belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu konudaki bilgi birikimi efsanelere ve kurtuluştan 100 yıl kadar sonra yakıştırılmış değilse imal edilmiş tarihi bilgilere dayanıyor. Elbette bütün büyük imparatorluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair efsanelerin varlığı da şaşırtıcı değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk defa tarih sahnesine çıkışına dair yaygın efsanelerden biri Aşık Paşazade tarafından nakledilendir. Osman Gazi Tanrı'ya yalvardı ve bir lahza ağladı. Uyku galip oldu. Osman Gazi'nin ve arkadaşlarının arasında bir aziz şeyh vardı. Hayli kerameti gözükmüştü. Bütün halkın ona inancı vardı. Adı dervişti ama dervişlik içinde ve gönlündeydi. Dünyalığı, nimeti, davarı çoktu. Misafirhanesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Osman Gazi de zaman zaman gelip bu dervişe konuk olurdu. Osman Gazi uyuyunca rüyasında gördü ki bu azizin koynundan bir ay doğar, gelir Osman Gazi'nin koynuna girer. Bu ayın Osman Gazi'nin koynuna girdiği demde göbeğinden bir ağaç çıkar, gölgesi dünyayı tutar. Gölgesinin altında dağlar var, her dağın dibinden sular çıkar. Bu çıkan sulardan kimi içer, kimi bahçeler sular, kimi çeşmeler akıtır. Osman Gazi uykudan uyandı, sürdü geldi şeyhe haber verdi. Bunun üzerine şeyh der ki, oğul Osman sana müjde olsun ki Hak Teala sana ve nesline padişahlık verdi. Mübarek olsun ve benim kızım Malhun Hatun senin helalin oldu. Hemen nikah edip kızını Osman Gazi'ye verdi. Dipnot atsız Aşık Paşaoğlu tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınlar İstanbul 1992 sayfa 16. Edebali adında bir derviş şeyhinin yaşadığı doğru olsa da kızını Osman Gazi'ye verdiği o kadar kesin değildir. Başka kaynaklar Malhun Hatun'un Edebali'nin değil Ömer Bey adında birinin kızı olduğunu ileri sürüyor. Dipnot, bakınız Sencer Divitçioğlu Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu Eren Yayınları İstanbul 1996 sayfa 62. Osmanlıların kökeni hakkında eldeki mevcut bilgiler ve ileri sürülen iddialar hiçbir zaman kanıtlanamayacaktır. Ve Colin Imber'ın ifade ettiği gibi Osman Gazi hakkındaki geleneksel hikayelerin neredeyse tümü hayal ürünüdür. Dipnot, Colin Imber, Osman Gazi Efsanesi, Osmanlı Beyliği 1300-1389, Editör Elizabeth A. Zakaryadu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul 1997 sayfa 77. Fakat Osmanlı Beyliği bir vakadır ve söz konusu beylik 150 yıllık bir süreçte bir imparatorluğa dönüşmüştür. Kuruluşun sırrını çözmek için tarihçiler dün olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat çağdaş bir tarihçinin yapabileceği en iyi şey Osmanlı tarihinin başlangıcının bir kara delik olduğunu kabul etmek olacaktır. Bu deliği doldurmak yönündeki her girişim yalnızca yaratılan masalların sayısını arttırmakla sonuçlanacaktır. Dipnot adı geçen eser sayfa 77. Bizim masalların sayısını arttırmak gibi bir niyetimiz yok. Eldeki mevcut bilgi birikiminden hareketle beylikten imparatorluğa giden yolda belirleyici unsurlara değinmekle yetineceğiz. Hangi belirleyici unsurlar Osmanlı Beyliği'ne imparatorluğun yolunu açtı? Tarihte tesadüflerin rolü inkar edilemez. Ama hiçbir önemli tarihsel toplumsal olguyu sadece kimi tesadüflere dayanarak açıklamak da mümkün değildir. 13. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı Beyliği'nin vücut bulduğu Bitinya, her ikisi de dekadans içindeki Bizans ve Anadolu Selçuklularının enterseksiyonu olan bir uç bölgesiydi. Uç denilen bu bölgedeki koşullar hem Bizans hem de İslam tarafında birbirine çok benziyordu. Uçlarda yaşayan halk hiç bitmeyen sınır çatışmaları içinde ömür tüketmek zorundaydı. Bu uç savaşçıları düşmanın akınlarına karşı sürekli tetiktedir ve kendileri de sık sık düşman topraklarının içlerine doğru benzer akınlar yaparlar. Bu bölgelerdeki ekonomik yaşamın temelini yağma oluşturur. Askeri uç bölgeleriyle barış içindeki ve çalışkan iç bölgeler arasında büyük bir kültürel karşıtlık vardır. Ve bu karşıtlık ırk farklılıkları nedeniyle daha da keskinleşmiş durumdadır. Dünyanın en uzak köşelerinden kopup gelmiş savaşçı unsurların sayısının artması, sınırın her iki yanında garip bir kavimler ve diller karışımına, iç bölgelerdekinden çok farklı bir insan birleşiminin oluşmasına yol açar. Ayrıca uçlar ile iç bölgeler arasında şiddetli siyasal ve dinsel gerilimler de vardır. Sürekli sınır çatışmaları hükümetle ilişkilerinde kendi önemlerinin tam olarak bilincinde, şeflerine çok sadık ve mümkün olan en yüksek bağımsızlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan cengaver aşiretler yaratmıştır. Bunlar her türlü yönetsel müdahaleye karşı çıkma eğilimindedirler ve özellikle vergiye bağlanmaktan nefret ederler. Tersine kendileri hükümetten şeref bayileri para ve askeri yardım talebinde bulunurlar. dinsel konularda da benzer bir direniş içindedirler. Devlet dininin hışmına uğrayan sapkınlıklar buralarda güvenli bir sığınak, çoğu zaman da coşkulu bir kabul görürler. Dipnot: Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu, Kaynak Yayınları İstanbul 1985, sayfa 28-29. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu konusunda uzman tarihçilerin başında gelen Paul Wittek'le yapılan uçlarla ilgili bu uzun alıntı, Osmanlı Beyliği'nin hayat bulduğu bölge hakkında bir fikir vermek içindi. Bitinya toplumu sadece doğudan gelen Türk-Türkmen aşiretlerinden oluşmuyordu. Aynı zamanda Bizans'ın periferisindeki Hristiyan topluluğu da barındırıyordu. Türkmenlerden başka Cengiz Han'dan kaçan Tatar ve Moğollarla Bizanslar tarafından iskan edilen Peçenek ve Komanları ve diğerlerini de kaydetmek gerekir. Esasen buralarda daha ilk istila devrinden beri Bizans hakimiyetini kabul ederek bu sahalarda kalmış yahut 13. asırda muhtelif sebeplerle buralara göçerek Bizans hizmetine girmiş bazı Türk zümreleri olduğu gibi, Bizans İmparatorluğu'nun Balkanlardan getirip hudutlara yerleştirmiş olduğu Hristiyan veya putperest Türkler de yok değildi. Uzunca bir zaman kesitinde yan yana, iç içe, bir arada yaşayan Hristiyan Rum köylülerle Türkmenler ve diğerleri arasındaki yakınlık, ki buna evlilikler de dahildir, sonucunda farklı etnik, dini, kültürel kimliklerden yeni bir ortak kimlik oluştuğu ileri sürülebilir. Rum annelerden meme emen sınır Türklerin sayısı hiç de az değildi. Hem Rum Hristiyanların hem de Türk Müslümanların halk dininde her grubun kendine göre yorumladığı sayısız ortak evliya, ortak bayramlar ve kutsal yerler vardır. Dipnot: Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, sayfa 43. Dolayısıyla Osmanlı dinastisi, hanedanı, ekseri resmi tarihçilerin ileri sürdükleri salt Türk-Müslüman unsuruna dayanmadığı gibi, göçebe aşiretten çıkmış 400 çadır safsatası cihangirane bir devlet de değildi. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu ve bir imparatorluğa evrilmesini açıklarken ekseri bir dizi neden ileri sürmek adet olmuştur. Moğol baskısından kaçıp bölgeye yerleşenlerin neden olduğu nüfus baskısı, Türkmenlerin savaşçı geleneği, Bağbayi ayaklanmasından sonra bölgeye sığınan örgütlü dervişlerin ve köklü bir örgüt geleneği olan ahilerin varlığı, Bizans İmparatorluğu'nda sürüp giden taht kavgalarında tarafların dış müttefik arayışına girmeleri, Bizans'ın otoritesinin iyice zayıflaması sonucu, Bizans tebaası köylüler üzerindeki siyasi denetimin zayıflaması, sömürünün derinleşmesi sonucu geçim şartlarının daha da kötüleşmesi, vergilerin ağırlığından ve mezalimden bıkan halkın Türk istilasına karşı mukavemet etmeyerek teslim olmaları ve benzerleri. Elbette bu tür koşulların oluşması bir başına Osmanlı Beyliği'nin tarih sahnesine çıkışını açıklamak için yeterli değildir. Önemli olan bir dizi nedeni alt alta yazarak, işte söz konusu toplumsal olgu bunların sonucu ortaya çıktı demek, bilimsel kriterler bakımından yeterli bir açıklama sayılamaz. Zira Osmanlı Beyliği için geçerli olan bu tür nedenler pekala başka beylikler için de geçerli olabilirdi. Nitekim geçerliydi. Bir toplumsal olgunun varlık nedenini açıklarken bir dizi nedeni sıralamaktan çok nedenler arasındaki belirleyicilik hiyerarşisini saptamak önemlidir. Oluşum sürecinde prekapitalist bir sosyal formasyon olan Osmanlı Beyliği'nde gaza ganimet ideolojisinin önemli bir rolü olduğu anlaşılıyor. Gerçekten gaza ganimet ideolojisinde boş yoktur. Mutlaka kazanılan bir eylem söz konusudur. Eğer gazi gaza akının sonunda ölürse öbür dünyada cenneti kazanır. Eğer yaşarsa bir sürü ganimete kavuşur. Bunu ganimetin cazibesi gazayı davet eder şeklinde de ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla asıl saik cennete gitmek değil, ganimetin izini sürmekle ilgilidir. Bu süreçte önemli roller üstlenen Rum abdalları hem Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı yörede bir sığınak bulmuşlar, hem de beyliğin kuruluş sürecinde ideolojik pratik bir işlev üstlenmişlerdir. Nitekim Paul Wittek'in ünlü kuramına göre Osmanlı Devleti'nin varlık nedenini raison d'être, cihat oluşturmaktaydı. Dipnot: E.A. Zakaryadu, Karesi ve Osmanlı Beylikleri, Osmanlı Beyliği, sayfa 243. Bunlar büyük ölçüde Bağbayi öğretisinin ve hareketinin militanlarıydılar. Her birinin kendilerine özgü örgütleri vardı. Gerek ideolojik gerekse de örgütsel performansları bir siyasal yapıya temel oluşturmaya elverişliydi. Eğer Aşık Paşazade'nin yazdıklarına itibar edilirse savaşçı Gazi-yan-ı Rum, zanaatkar Ahi-yan-ı Rum, doğrudan ideolojik işlevleri yerine getiren ve oldukça yaygın dini kesimi oluşturan Abdallah-ı Rum'un kuruluş sürecinde belirleyici oldukları anlaşılıyor. Ernest Werner bu üç sosyal tabakanın önemini şöyle ifade ediyor. Erken Osmanlı iktidarı tümüyle şu üç ana direk üzerinde kurulmuştu: ahilik, heterodoks dervişlik ve gazilik. Dipnot: Ernest Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, Osmanlı Feodalizminin Oluşma Süreci, Alan Yayınları İstanbul 1986, sayfa 134-135. Aşık Paşazade yukarıda sözü edilen üç zümre dışında bir de Bağcıyan Rum'dan söz ediyor. Üstelik bu konuda daha da ileri giderek Bektaşilik tarikatının asıl kurucusunun Hacı Bektaşi değil, Kadıncık Ana ve Müridi Abdal Musa olduğunu ileri sürüyor. Fakat Kadıncık Ana'nın adından başka bu konuda fikir yürütmeye değilse tahmin yapmaya olanak verecek hiçbir ipucu bulunmuyor. Söz konusu katmanların durumuyla ilgili olarak M. Fuat Köprülü, ekseriyetle geçinecek bir toprağa ve kendini yaşatacak bir işe sahip olmayarak, iktisadi zaruretler karşısında maişet vasıtalarını, orta zamanın mütemadi harplerinde arayan ve dahili ihtişaşlarında arayan, böyle tufeyli yani asalak bir sınıfın vücuda gelmesi pek tabiiydi. Hükümet teşkilatının mahdut ve zayıf olması, hükümdarların ve emirlerin dahili ve harici düşmanlara karşı sık sık ücretli asker bulmaya mecbur olmaları, yalnız hudutlarda değil, siyasi ve kültürel büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin teessüsünü intihac etmişti. 10. asırda Maveraün Nehir'de gaziler adını taşıyan bir teşkilatın mevcudiyetini biliyoruz, diyor. Dipnot, M. Fuat Köprülü Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Başnur Matbaası Ankara 1972, sayfa 149-150. Bu aşamada akla gelen soru şu olabilir. Selçuklu saltanatına başkaldıran ve büyük bir ayaklanmayı önderlik eden bir hareketin dini öğretisi olan Babailik, nasıl olup da daha sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkin bir rol oynayabilmiştir? Bu soruya bu konuda önemli araştırmalar yapmış bir tarihçi olan Ahmet Yaşar Ocak şu cevabı veriyor. Araştırmamızın bizce çok önemli olan son sorusu, Abdallah'ın Rum'un heterodoks dini ideolojilerinin Osmanlı Beyliği ideolojisine uyarlanabilmesi sorunudur. Unutmayalım ki bu ideoloji 1240'lı yıllarda Anadolu Selçuklu yönetimine başkaldırmış, Babai ideolojisini oluşturmuştur. Selçuklu devletini tehlikeli biçimde sarsan bu olaydan yaklaşık 60 yıl sonra bu ideoloji başka bir Sünni devletin Osmanlı devletinin doğuşuna katkıda bulunmuştur. Şimdi sorumuzu sorabiliriz. Bu olay nasıl ve hangi koşullarda gerçekleşmiştir? Biz bu sorunun yanıtının birbirlerine ihtiyaç duydukları topraklarda karşılaşmış olan bu iki dini ideolojinin çözümlenmesinde bulunduğunu sanıyoruz. Bu iki ideolojinin uyum koşullarını iyi anlayabilmek için bir yandan o dönemde Abdallah'ın Rum'un heterodoks İslam'ının 16. yüzyılda olduğu gibi militan bir Şiilikle damgalanmadığını, öte yandan Osmanlı beylerinin Sünni İslam'ının 16. yüzyılın katı ve hoşgörüsüz İslam'ı olmadığını unutmamamız gerekir. Osmanlı Beyliği'nin dini ideolojisi bu dönemde yani 14. yüzyılda bir Türkmen uç beyliği olarak sade, popüler, henüz medreselerin dogmatik İslam'ının egemenliği altına girmemiş bir İslam anlayışına dayanıyordu. Profesör Melikov'un araştırmalarının gösterdiği gibi bu ideoloji Abdallah'ın Rum'un dini anlayışına uygun düşen hoşgörülü ve esnek özelliklere sahipti. Bu hoşgörü anlayışı ilk Osmanlı beyleri döneminin belirgin bir özelliğidir. Bize daha kesin fikir verebilecek tarihsel bir kanıtımız var. Bu olay Orhan Bey ve Geyikli Baba arasında geçmiştir. Ve Halit Ziya Ülken tarafından 1924'te yayınlanmış bir belgede yer almıştır. Bu belgeye göre Orhan Bey, Kızıl Kilise'nin fethine katkıları nedeniyle Geyikli Baba'ya ödül olarak şarap ve rakı göndermiş, çünkü Geyikli Baba ve müritleri şarap içerlermiş. Dipnot, Osmanlı Beyliği topraklarındaki Sufi çevreler ve Abdallah'ın Rum sorunu, 1300-1389, Osmanlı Beyliği, sayfa 171-172. Öyle anlaşılıyor ki Osman Bey kendi hedefleri doğrultusunda bölgedeki tüm güç odakları arasında bir koalisyon oluşturup bunları seferber etmeyi başarıyor. Örneğin ahilere yüksek sorumluluklar verip yüksek mevkilere gelmelerini sağlıyor. Dipnot, Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, sayfa 28-29. İrene Melikov bu konuda şunları yazıyor. Bununla birlikte Hacı Bektaşi'nin yanında Şeyh Edebali'nin de anılması ve eski Osmanlı vakai namelerinin tanıklığı, ilk Bektaşileri Osmanlı sultanlarından gelen bir inisiyatif sayesinde henüz iyi özümsenmemiş bir Müslümanlığı uygulayan ve Türkmen aşiretlerinin eski inançlarına yakın halk kitlelerini devlet bayrağı altına toplamakla görevli bir araç olarak görme olanağı veriyor bize. Osmanlı sultanlarının hizmetindeki Bektaşiler önceleri kolonizatör dervişler zamanında Ahmet Yesevi'nin ve Balkanlarda Sarı Saltuk Dede'nin yaptığı gibi İslam dininin ve Türk kültürünün öğreticileri, yayıcıları olmuşlardır. Ama bu kolonizatör ve öğretici rolün kurbanları olan yabancı sapkınlıkların etkisinde kalan ve özellikle çok kalabalık oldukları Balkan bölgelerinde Hristiyanlarla sürekli ilişki içinde bulunan Bektaşiler, yüzyıllar içinde açıkça heterodoks ama liberal, dinler üstü, tutuculuktan uzak kalmışlar ve hatta kimi zaman da devrimci olmuşlardır. Dipnot, İrene Melikov, İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni, Osmanlı Beyliği 1300-1389, sayfa 158. Öyle anlaşılıyor ki Osman Bey bölgenin demografik yapısını da dikkate alarak sadece bilinen anlamda gaza ve ganimet akınlarına girişmekle yetinmiyor. Gerektiğinde Cemal Kafadar'ın da ifade ettiği gibi kimi Hristiyan komşularıyla ittifaklar oluşturuyor, ortak saldırılar düzenliyor, iyi komşuluk ilişkileri geliştiriyor. Oğlu Orhan'ı bir Bizans tekfurunu kızıyla evlendiriyor. Böylece farklı etnik, dini, kültürel, mezhepsel ve benzeri kimliklere mensup unsurlarla iyi ilişkiler ve gerektiğinde ittifaklar kurma becerisini ortaya koyuyor. Ve bütün bunlardan bir sonuç çıkıyor. Osman Bey bilinen anlamda bir istilacı, fetihçi bilinciyle değil, bir çeşit Bitinyalı bilinciyle hareket ediyor ve belki Sencer Davitçioğlu'nun ifade ettiği gibi koşullar onu öyle davranmaya zorluyordu. İmdi göçebeler hakkındaki genel teorik yaklaşım şudur. Uzun mesafe kat eden, geri dönüş olmayan yollarda yürüyen göçebe hayvancı savaşçılar, sürdürdükleri üretim tarzında artık ürün yaratamadıklarından ihtiyaçları olan mamul malları değişle değil, geçtikleri yerlerdeki yerleşik halktan vuruşarak alırlar. Doğallıkla bu iktisadi işlemin pahası vardır. Can verilir, mal alınır. Bu alışverişle tarafların kar zarar hesapları önceden belirlenemez. Ama bir yol düşünelim. Belli bir yörede her tarafı yerleşiklerle hem de yağlı sayılan kafirlerle çevrili Osmanlı göçer evleri bu usulü uygulayabilirler miydi? Hayır. Unutmayalım ki Osmanlıların yaylak ve kışlak yola Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'den geçen kısacık bir mesafedir. Bir gün iki gün ihtiyaç duyulan mallar vuruşarak, çapullanarak alınır ama üçüncü gün bunun bedeli ağır ödenir. Belli göç izlekleri, kışın bir nokta Söğüt, yazın bir doğru Domaniç Ermeni beli tutulur. Pusu kurulur, suları kesilir, hayvanları öldürülür ve zaten azrak olan insanları kırılır. Bu yüzden Türkmen için çıkar tek yol komşu Rum köylüyle iyi geçinmektir, onlarla barışık birlikteliktir. Dipnot Sencer Davitçioğlu, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu, sayfa 56. Aşık Paşazade'nin Osman'ın Hristiyan komşularıyla ilişkisini naklettiği bir anekdot şöyle. Kardeşi Gündüz ile konuşmasında Gündüz yağma akınlarına devam önerisinde bulunur. Buna karşı Osman Bey, bu düşünce yanlıştır şundan dolayı ki bu illeri yakıp yıkınca bu Karacahisar şehrimiz mamur olmaz. Yapılması gereken budur ki komşularımızla iyi geçinip dostluk edelim. Dipnot atsız, Aşık Paşaoğlu tarihi, sayfa 28. Osmanlıların Rumeli'ye yerleşmeleriyle ilgili olarak Oruç Bey'in yazdıkları da yukarıda söylenenleri teyit eder nitelikte. Hemen birkaç sal yaptılar. Süleyman Paşa 70-80 kişiyle sallara bindi. Öte yakaya geçtiler. Bu kafir bunları doğru Çimdik Kalesi'ne götürdü. Hisar'a karşı yağılmış terslik vardı. Hisar'dan yüksekti. Kalenin içinde de fazla kimse yoktu. Harman vaktiydi ve bağ vaktiydi, hisar boştu. Geceleyin o terslikler o kalenin içine girdiler ama kâfirlerini incitmediler. Hatta ikramda bulundular. Oğullarına, kızlarına, mallarına el sürmediler. Rumeli'ne geçmeye buradan başlandı. Hicretin 757'sinde oldu. Sonra o yörenin kâfirlerini incitmediler, gönüllerini aldılar. Kâfirler emniyet içinde oldular. Hatunlarını, oğlanlarını, kızlarını gayet hoş tuttular. Çimdik Kalesi'nin kâfirleri bu gazilerle ittifak ettiler. İşluna derlerdi, bir hisar vardı. Varıp o hisarı dahi aldılar. Ellerinde iki hisar oldu. Bunun halkıyla da barıştılar. Dipnot, Edirneli Oruç Bey, Oruç Bey tarihi, atsız, tercüman, binbir temel eser, sayfa 36. Daha da öte Halil İnalcık Osman'ın Hristiyanları koruduğunu yazıyor. Osman Germiyan tarafından gelen yağma akınlarına karşı bölge Hristiyanlarını koruma görevini üstlenmiş, fetholunan yerlerde yerli Hristiyan halkı, köylü ve şehirliyi istimalet ile yerlerinde bırakıp korumuştur. İstimalet hoşgörü ile kendi tarafına kazanma anlamındadır. Osmanlı kaynakları istimaletin Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılışında önemini vurgularlar. Dipnot Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluş problemi. Doğu Batı Yayınları sayı 7 sayfa 18-19. Eğer Aşık Paşazade'nin yazdıklarına itibar edilirse Osmanlı yayılmasının en azından başlarda klasik fetih tipolojisine uymadığı söylenebilir. Bu dört pare hisarları Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir kim aldılar? Vilayetinde addüdad ettiler ve cemi köyleri yerlü yerine gelip mütemekkin oldular. Vakitleri kâfir zamanından daha eyü oldu belki. Zira bundaki kâfirlerin rahatlığını işitip gayri vilayetlerden dahi adam gelmeye başladı. Dipnot, Halil İnalcık, İbit. Osmanlı kuruluşunu kolaylaştıran bir şey de Latin harçlılarının Bizans toprağında yarattığı durumdu. Bizans hakimiyet alanı olan kimi bölgelerde üsler kuran ve sömürgeci emeller taşıyan Latinler, Ortodoks Rumlar arasında anti-Latin tepkilere neden oldu. Böylesi bir ortamda Osmanlılar Katolik Hristiyanların baskısından bunalan Ortodoks Hristiyanların savunucusu ya da hamisi oldular. Dolayısıyla Haçlı seferleri Bizans'ın merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunu doğurduğu gibi Osmanlı yayılması için de uygun bir zemin yarattı. Bu konuda Mehmet Ali Kılıçbay yukarıdan beri ileri sürülen görüşleri teyit eder mahiyette şöyle diyor. Bütün bu söylenenlerin ışığında Osmanlı Devleti'nin kuruluş tablosu ana hatlarıyla şöyledir. Yerli köylülerini güvensizlik ortamından ötürü büyük ölçekte kaybeden Bizans feodalleri doğrudan üreticiden yoksun kalmışlardır. Uca gelen Osmanlı ailesi ise geçinmek için savaşmak zorundadır. Bu bağlamda bazı Bizans feodalleri Osmanlı'yla birleşirler. Bunun yanında bağlantısız kalan gaziler yani Alpler de toprak için Osmanlı hizmetine girmeye başlamışlardır. Dipnot Mehmet Ali Kılıçbay, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı, Gazi Üniversitesi Yayınları 1982 sayfa 302-303. Bu arada Osmanlı barışçıl yayılmasının politika ötesi amaçlar taşıması, ticaret ve üretim merkezlerini birbirine bağlayan yolların güvenliğini sağlamaya özen gösterilmesi de kaydedilmelidir. Buraya kadar yapılan tespitlerden hareketle Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Roma İmparatorluğu olan Bizans'ı çevresinden hareketle kuşatma ve bir iç fetih sonucu kurulduğunu söylemek mümkündür. Ya da Osmanlı kuruluş ve gelişme sürecini çevrenin merkeze egemen oluşu olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu bildik bir dış fetihten çok Bizans'ın periferisinin merkeze dönüşmesi süreciydi. Eğer ideoloji iktidar ve din ideoloji ilişkileri arasındaki belirleyicilik ve bu belirleyiciliğin yönü dikkate alınırsa, Osmanlı dinastisini kuranların Müslüman olması bu düşünce bağlamında sanıldığı kadar önemli değildi. Zira prekapitalist bir sosyal formasyonun egemen sınıfı olan hanedan mensuplarının hangi din veya mezhebe dayandığı önemli değildir. Hristiyan dünyasında çıkarlar gerektirdiğinde kolaylıkla mezhep değiştirilebiliyordu. Prekapitalist dönemin ideolojileri dine dayanıyordu. Bu bakımdan önemli olan hangi dine dayandığı değil, dine dayanıyor olmasıdır. Zira bütün dinlerin ortak paydası aynıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine oturduğu ideolojik temel İslamiyet yerine başka bir din olsaydı, esasa ait önemli bir değişiklik olmazdı. Bir kere devlet üretici sınıf ilişkisinde dinastinin Müslüman, Hristiyan ya da başka bir dine mensup olmasından dolayı kayda değer bir fark olmazdı. Zira söz konusu olan üretici sınıflara yabancılaşmış, üretici sınıftan alınan haraçla varlığını sürdürüp kendini yeniden üretebilen bir egemenlik biçimidir. Ve kendi çağının evrensel modeliyle bütünüyle örtüşmesi de son kertede onun bir varyantıydı. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu resmi tarihin ileri sürdüğünün aksine Bizans'tan önemli iktibaslar yapmış bir sentezdi. Elbette aynı şey bizzat Bizans için de geçerliydi. Bizans Batı'nın ön Asya ve Orta Doğu'ya uzanan periferisiydi. Bu yüzden Bizans'ın kendisi de bir bakıma bir Doğu-Batı senteziydi. Bilindiği gibi İstanbul daha Roma İmparatorluğu ikiye bölünmeden ve Batı Roma çökmeden devletin merkezi olmuştu. İstanbul'u 4. yüzyılda Roma'nın merkezi yapan unsurlar, Akdeniz ticaretindeki rolü, stratejik mevkii, Doğu eyaletlerinde köleci üretim biçiminin daha az gelişmiş olması ve eyaletlerin göreli olarak daha zengin oluşu gibi unsurlardı. Dipnot Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni, İmge Kitabevi, Ankara 1994 sayfa 55. Hatta İstanbul'a önce Yeni Roma adı verilmişti. Bununla beraber Roma devletinin merkeziyetçi yapısını sağlayan unsurlar İstanbul'da güç kazanıyordu. Din farklılığı ve Bizans dinastisinin egemenlik alanında yaşayan nüfusun daha çok Hristiyan oluşu, Osmanlı sosyal formasyonuyla Bizans arasındaki süreklilik ilişkisinin göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu kuruluş sürecindeyken Avrupa'da feodal üretim ilişkileri egemendi. Bizans ya da 2. Roma İmparatorluğu bu yapılarla özdeşleştirilmiştir. Oysa Bizans feodal bir sosyal formasyon değildi. Feodal olsaydı Bizans diye bir şey de olmazdı. Bizans az çok Osmanlı İmparatorluğundaki gibi merkezi bir sosyal formasyondu. Bizans İmparatorluk mantığı siyasal iktidarın bölünmemesini gerektiriyordu. Başka türlü ifade etmek istersek imparatorluğun varlığı ve kendini yeniden üretebilmesinin ön koşulu egemenliğin bölünüp parsellenmesini engellemektir. Merkezi yapıyı korumak, servetin özel ellerde toplanmasını engellemeyi, değilse bunun rejim için tehdit oluşturmayacak bir düzeyde tutulmasını gerektirir. Bu yüzden Bizans'a da müsadere yöntemi geçerliydi. Amaçları tarihsel toplumsal gerçekleri bilince çıkarmak olması gerekenler, milliyetçi şoven ön yargılarla Bizans toplumuyla Osmanlı İmparatorluğu arasındaki süreklilik ilişkisini inkar etmişlerdir. Böyle bir anlayışla oluşturulan resmi tarih sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece Türk ve Müslüman geleneğin mirasçı olduğuna hükmetmiştir. Oysa Bizans'tan yapılan iktibas çok önemliydi ve bunda şaşılacak bir yan da yoktu. Uygarlık bakımından daha geri olan fetihçilerin fethettikleri daha ileri uygarlık tarafından sonuçta nasıl fethedildiğini Marx ve Engels, Alman ideolojisi başlığını taşıyan ünlü eserde şöyle dile getiriyorlar. Ele geçirme, ele geçirilen şey tarafından da belirlenir. Büyük istilalardan sonra her yerde ortaya çıktığı kabul edilen bir gerçeği işte yukarıda belirttiğimiz durumlar açıklamaktadır. Bu gerçek uşağın aslında efendi olması ve istilacıların yani fatihlerin istila ettikleri, fethettikleri ülkenin dilini, kültürünü ve adetlerini aradan çok zaman geçmeden kabul etmek zorunda kalışlarıdır. Dipnot: Karl Marx, Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, Sosyal Yayınları, İstanbul 1968, sayfa 113. Öyleyse Bizans ne kadar doğu ise Osmanlı İmparatorluğu da o kadar doğuydu. Ya da Bizans ne kadar batı ise Osmanlı da o kadar batıydı. Örneğin Osmanlı sosyal formasyonunun derin çekirdeğini oluşturan tımar sistemi, Bizans toprak rejiminin özünü oluşturan pronomia'nın bir çeşit devamıydı. Osmanlı tımar düzeni de Bizans'taki pronoia düzeni gibi köylüyü toprağa bağlıyor ve onu toprağa işlemeye mecbur ediyordu. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Osmanlı tarihi, tarihte eşi görülmemiş tahrifatlar, yanlış anlamalar, inkar ve yok saymaların kurbanı olmuştur. Son dönemde dini, etnik, milliyetçi ve benzeri ön yargılardan arınmış tarih çalışmaları çoğalıyor. Eğer bu yöndeki çabalar artar ve verimli hale gelirse Osmanlı tarihini örten sis perdesini aralamak mümkün olabilir. Müslüman yazarlar onu bir İslam imparatorluğu saydı. Bunun için Bizans'tan iktibas yapılmadığını kanıtlama zorlamasına girişler. Milliyetçi Türk yazarlar Bizans'tan iktibas yapılmadığı gibi İslamiyet'ten yapılanın da önemsiz olduğunu kanıtlamak için olmadık zihinsel manipülasyonlar yaptılar. Dünyaya hep yukarıdan bakma aymazlığından bir türlü yakayı kurtaramayan Avrupalı yazarlar, Avrupa merkezli ırkçı ön yargılarla Osmanlı İmparatorluğu ile Bizans'ı iki zıt formasyon olarak sunmak için büyük çaba harcadılar. Bir uygarlığın veya devletin başkalarından iktibas yapmadığını gösterme, özgünlüğünü kanıtlama çabası hiç eksik olmadı. Ama bu alanda Avrupalı tarihçiler hep açık farklı önde oldular. Bu konuda ilginç bir istisna ve örnek İspanyol tarihçi Americo Castro'nun 1885-1972 başına gelenlerdir. İspanyol tarihçi İspanya'nın daha genel olarak İberya Yarımadası'nın tarihinde Müslüman Arap mirasının önemli rol oynadığını yazdığı için İspanyol rejiminin hışmına uğradı. Yargılandı, resmi tarihe karşı tavır almanın bedelini oldukça ağır bir biçimde ödedi. Resmi tarihle resmi ideolojiyle çatışanların, egemenlerin yasak saydığı alana girenlerin başına sanki her yerde ve her zaman aynı şeyler geliyordu. Dipnot: R.C. Barcia, Editor Americo Castro and the Meaning of the Spanish Civilization, Berkeley, 1976'dan aktaran Cemal Kafadar, Between Two Worlds, sayfa 20. Bizans'ın periferisinde mayalanıp 150 yıl sonra bütünüyle Bizans'ın yerini alan Osmanlı İmparatorluğu, sadece Bizans'tan önemli iktibaslar yapmakla kalmadı, aynı zamanda onun işlevlerini de miras aldı. Bu bakımdan Osmanlı genel kanının aksine bir Doğu İmparatorluğu değil, Batı'nın periferisinde bir imparatorluktu. Bir kere daha çok Doğu Avrupa'da kök salmıştı. Coğrafi olarak Doğu'da değil Batı'da yer alıyordu. İkincisi Bizans modelini büyük ölçüde sürdürüyordu. Üçüncüsü nasıl Bizans Doğu'dan gelen saldırılara, barbar akınlarına karşı bir çeşit dalga kıran işlevi görüyorduysa, aynı işlev Osmanlı İmparatorluğu için de geçerliydi. Kırım Savaşı sırasında ünlü Fransız şairi ve devlet adamı Lamartine şöyle yazmıştı. Türkler aslında Hristiyanlık davası için savaşıyorlar ve Tuna üzerine bütün dünyanın özgürlüğünü savunuyorlar. Dipnot: aktaran Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni, sayfa 93. Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ı yerine almadan ve aldıktan sonra eski üretim biçimi önemli bir değişikliğe uğramadı. Üretim ilişkileri kayda değer bir değişikliğe uğramadan devam etti. Tarihsel bakımdan Osmanlı düzeni kendisinden önce gelen Bizans ve Doğu Roma örneklerini andırıyordu. Devletin niteliği sınıf yapısının belirginleşmesinde ve toplumsal yeniden üretimdeki rolü, savunduğu düzen ve bu düzeni taşıyan hukuk ve üretim ilişkilerine yansıttığı biçimiyle sınıf yapısının kendisi, Avrupa feodalizmi adıyla bildiğimiz pre-kapitalist düzenden temelli farklılıklar gösteriyordu. Dipnot: Çağlar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar İletişim Yayınları, 1989, sayfa 13. Taner Timur süreklilikle ilgili şunları yazıyor. Nasıl Batı Roma Germen istilası ile yıkılmışsa Doğu Roma yani Bizans'a Türk istilası ile yıkılmıştır. Bu bakımdan Türkler de Germenler gibi Roma'nın mirasçılarıdır. Oysa Batı'da feodalizm ve kapitalizm halkaları içinde çağdaş uygarlığa ulaşan evrim, Türkiye'de oluşmamış ve Türk istilası ile oluşan devletler gerek üretim düzeyi, gerekse üst yapı kurumları açısından geri kalmışlardır. Bu geri kalış, Greko-Romen kültüre sahip çıkan ve Hristiyan değerleri temsil eden birçok Batılı tarihçi tarafından yüzyıllar boyunca ırkçı ön yargılarla açıklanmıştır. Bunlara göre çok geri bir gelişim düzeyini temsil eden Türkler, dönemlerinin en üstün uygarlığını yıkmışlar ve tarihi evrimi tersine çevirmişlerdir. Yani Türklerin tarihteki rolü yıkıcı olmuştur. İçlerinde Marksist olanlar da dahil birçok Bizantinistin ve onların etkisindeki diğer tarihçilerin bugün de yaydıkları görüş budur. Dipnot Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni, sayfa 53.